Ayrım 40.
Benim de bir yararım olamaz size bu işte. Ben de tanımam insanları. Hemen karar verme, acele etme, yararsın. Gorski'nin bütün özelliklerini anlatacağım sana. Eskiden beri alışverişim vardır onunla. Dinle, sakalına bakmalısın onun. Kızıl, düz, ince bir sakalı vardır. Konuşurken sakalı titriyorsa, kızıyorsa korkma, doğru söylüyor, iş yapmak istiyor demektir. Sakalını sol eliyle sıvazlıyor, gülümsüyorsa tetik dur, faka bastırmak istiyordur seni. Gözlerinin içine hiç bakma, bir şey anlayamazsın gözlerinden. Alçağın biri olduğu için bulanık su gibi kapkaranlıktır içleri. Bir şey anlaşılmaz, sakalına bak. Bir pusula vereceğim sana, gösterirsin ona. Asıl adı Liagavi'dir. Gorstkin değil ama Liagavi demeyin ona, gücenir. Bir anlaşmaya varırsanız hemen yaz bana. Yalnız şu kadar yazsan da yeter. Yalan söylemiyor. 11.000'de ısrar et. 1.000 ruble indirebilirsin fiyatı ama daha indirme. Düşün bir kez. 8.000'lerde 11.000'lerde 3.000 fark var arada. Tam zamanında geldi bu 3.000 ruble de hani. Böyle alıcı kolay bulunmaz. Paraya da çok ihtiyacım vardı bu ara. Sen bana adamın niyetinin ciddi olup olmadığını yaz yeter. Hemen gider bağlarım işi. Ne yapıp yapıp zaman bulurum artık. Belki papazın safça düşüncesidir bu. Ne diye gideyim şimdi? Söyle bakalım, uğrayacak mısın? Zamanım yok, bağışlayın. Hadi kırma babanı. Unutmam yaptığın bu iyiliği. Hiçbirinizde insanlık yok sizin. Bir iki gün sonra gitsen ne çıkar sanki? Nereye gideceksin, Venedik'e mi? 2 gün geç gidersen yıkılmaz Venedik'in, korkma. Alyoşacığı yollardım ya, o da anlamaz bu işlerden. Kafası çalışan bir insan olduğun için senin gitmeni istiyorum. Gözünden anlarım ben adamımı. Kerestecilikle ilgin yok ama anlayışın var. Karşısındakinin niyetinde ciddi olup olmadığını anlayabilmek için önemli burada. Söylüyorum sana işte, sakalına bakacaksın. Titriyorsa sakalı, demek ki niyeti ciddi. İvan Fyodorovich öfkeyle gülümsedi. O yere batasıca Çermaşniya'ya gitmemi siz de istiyorsunuz, öyle mi? Fyodor Pavlovich oğlunun öfkesini fark etmemiş ya da fark etmek istememişti. Ama gülümsemesinin farkındaydı. Gidiyorsun demek, gidiyorsun değil mi? Hemen 2 satır yazıp vereyim sana. Şimdilik bilmiyorum, yolda karar veririm. Bırak şimdi yolum olu, çabuk kararını ver. Hadi canım. Bir anlaşmaya vardıktan sonra 2 satır yaz bana, papaza ver. Hemen yetiştirir buraya emanetini. Daha tutmam seni artık o zaman, istediğin yere git. Volovya istasyonuna papaz kendi arabasıyla bırakır seni. İhtiyar sevincinden kabına sığamıyordu. Aceleyle 1-2 satır karaladı, arabanın hazırlanması için haber yolladı. Konyakla meze getirdiler. İhtiyar sevinçli olduğu zamanlar coşardı. Ama bu keresinde tutuyordu kendini sanki. Dimitri Fyodorovich'ten hiç söz etmiyordu. Oğlundan ayrılmasına da hiç üzülmediği belliydi. Hatta üzerinde konuşacak konu bulamıyor gibiydi. İvan Fyodorovich de farkındaydı bunun. İyice bıktı benden anlaşılan diye geçirdi içinden. Ancak kapıda vedalaşırken ihtiyar duygulandı biraz, öpüşmek istedi onunla. Ama İvan Fyodorovich öpüşmekten açık açık kaçınarak elini uzattı ona. İhtiyar hemen kavradı durumu, toparlandı. Merdiven başından, hadi yolun açık olsun, yolun açık olsun dedi. Gene geleceksin elbette buralara değil mi? İstediğin zaman buyur gel, sevindirirsin beni. Hadi Tanrı yardımcın olsun. İvan Fyodorovich arabaya bindi. Babası arkasından seslendi. Güle güle İvan, çok gücenme bana. Ev halkı yolcu etmeye çıkmıştı onu. Smerdyakov, Marfa, Grigori. İvan Fyodorovich her birine 10 ruble verdi. Arabaya yerleştikten sonra Smerdyakov atlayıp dizlerinin üzerindeki battaniyeyi düzeltti. İvan Fyodorovich'in ağzından gene dün akşamki gibi "Görüyorsun ya" diye çıktı. "Çermaşniya'ya gidiyorum." Bunu söylerken sinirli sinirli de gülümsüyordu. Sonra uzun süre aklından çıkmadı bu söylediği. Smerdyakov derin bakışını İvan Fyodorovich'in gözlerinin içine dikerek kararlı bir sesle karşılık verdi. akıllı insanla konuşmak da hoştur diye boşuna dememişler. Araba hareket etti, hızlandı. Yolcunun içinde bir hüzün vardı ama çevresindeki kırlara, tepelere, ağaçlara, masmavi gökyüzünde uçan yaban kazı sürüsüne tutkuyla bakıyordu. Birden kayboluverdi içindeki hüzün, hafifledi. Arabacıyla konuşmaya başladı. Adamın verdiği bir yanıt pek ilgilendirdi onu. Ama bir dakika sonra arabacının verdiği yanıtın bir kulağından girip ötekinden çıktığının, hatta bu yanıtın ne olduğunu bile unuttuğunun farkına vardı. Sustu, susmak da hoştu. Hava tertemiz, berrak, serince, gökyüzü masmaviydi. Bir ara Alyosha ile Katerina Ivanovna'yı anımsayacak oldu. Ama hafifçe gülümsedi. Bu hoş hayallere hafifçe üfledi, yitip gittiler. Onları düşünmeye çok zamanım olacak diye geçirdi içinden. İlk istasyona çabuk geldiler, atları değiştirip Volovya'ya doğru yola koyuldular. Birden kafasına şu soru takıldı. Akıllı insanla konuşmak niçin hoş oluyormuş, ne demek istedi bununla? Peki ama Çermaşniye'ye gittiğimi niçin söyledim ona? Volovya'ya da vardılar. İvan Fyodorovich arabadan indi, istasyondaki arabacılar çevresini aldılar hemen. Köylüler kendi hayvanlarıyla götüreceklerdi onu. Köyler arasından geçen 12 verslik bir yol vardı Çermaşniye'ye. Atları koşmalarını söyledi. İstasyon binasına girdi, çevresine bakındı. Han sahibinin karısı ilişti gözüne. Birden dönüp dışarı çıktı. Çermaşniye'ye gitmekten vazgeçtim çocuklar. 7'deki trene yetişebilir miyim? Yetiştiririz beyim. Atları koşalım mı? Çabuk olun. İçinizden yarın kente gidecek var mı? Olmaz olur mu hiç? Mitri gidecek. Bir iyilik yapar mısın bana Mitri? Babam Fyodor Pavlovich Karamazov'a git. Çermaşniye'ye uğramadığımı söyle olur mu? Niçin olmasın, giderim elbette, söylerim. Fyodor Pavlovich'i eskiden beri tanırız. İvan neşeyle gülümsedi. Al şunu, çay içersin. O vermez çünkü. Mitri de gülümsedi. Doğru, vermez. Teşekkür ederim efendim. Emrinizi yerine getireceğim. Akşam saat 7'de trene bindi İvan Fyodorovich, Moskova'ya yollandı. Geçmişimle, geçmiş yaşamımla bütün bağlarımı kopardım artık. Geçmişten ne bir haber ne de bir çağrı isterim bundan böyle. Yeni bir dünyaya, yepyeni yerlere doğru uçarcasına gidiyorum. Dönüp arkama bakmayacağım bir daha. Ama heyecan yerine derin bir karanlık kapladı ruhunu birden. Ömründe duymadığı bir hüzün sızlattı yüreğini. Bütün gece düşündü hep. Tren hızla gidiyordu ancak ortalık aydınlanırken Moskova'ya girdiklerinde silkinerek ayıldı. Kendi kendine alçağın biriyim ben diye mırıldandı. Öte yandan Fyodor Pavlovich oğlunu yolcu ettikten sonra pek keyifli dönmüştü odasına. 2 saat mutlu hissetti kendini, konyak içti. Ama ev halkını pek üzen, Fyodor Pavlovich'i şaşkına çeviren tatsız bir olay oldu birden. Smerdyakov bir şey almak için bodruma inerken merdivenin en üst basamağından yuvarlanmıştı. İyi ki o anda Marfa Ignatievna avludaydı, gürültüyü duymuş da yardıma koşmuştu. Düştüğünü görmemişti ya, çığlığını duymuştu. Marfa Ignatievna'nın eskiden beri çok iyi tanıdığı, nöbet gelen saralı bir insanın tuhaf, çok değişik çığlığıydı bu. Merdiveni inerken mi nöbet gelmiş de kendini kaybettiği için yuvarlanmıştı, yoksa düşünce sarsıntıdan mı nöbet gelmişti anlaşılamadı. Ağzı köpürmüş, bodrumun dibinde acılar içinde kıvranıyor, 2 büklüm buldular onu. Bir yeri, kolu ya da bacağı kırıldı sandılar önce ama Marfa Ignatievna'nın söylediği gibi Tanrı korumuştu. Kırığı çıkığı yoktu ya, bodrumdan çıkarmak pek güç oldu onu. Komşuların yardımıyla ancak başardılar bu işi. Fyodor Pavlovich de hiç ayrılmıyordu yanlarından, son derece korkmuş, şaşkın şaşkın yardım ediyordu onlara. Hasta bir türlü kendine gelemiyordu. Nöbetler arada bir kesilir gibi oluyor, sonra yeniden başlıyordu. Geçen yıl çardaktan düştüğünde olduğu gibi gene 3 gün yatacağını sanıyordu herkes. O zaman başının tepesine buz koyduklarını anımsadılar. Bodrumda buz bitmemişti henüz. Marfa Ignatievna oraya koştu. Fyodor Pavlovich akşamüzeri Doktor Herzenstube'ye adam yolladı. Hemen geldi doktor. Hastayı inceden inceyi muayene ettikten sonra bu yaşlı saygıdeğer adam bölgenin hastasıyla en çok ilgilenen doktoruydu. Nöbetin önemli, son derece tehlikeli olduğunu, kendisinin şimdilik durumu tam anlayamadığını, verdiği ilaçların yararı olmazsa yarın sabah gelip yeni ilaçlar vereceğini söyledi. Hastayı küçük evde Grigori ile Marfa Ignatievna'nın odalarına bitişik odaya yatırdılar. Fyodor Pavlovich için bundan sonra bütün gün can sıkıcı olaylar birbirini kovaladı. Akşam yemeğini Marfa Ignatievna hazırladı. Çorba Smerdyakov'unkinin yanında bulaşık suyundan farksızdı. Tavuğu ise öylesine çok pişirildiği halde bıçak kesmiyordu. Efendisinin acı ama haklı çıkışmasına Marfa, tavuğun zaten kart olduğu, hem kendisinin aşçı okulunda okumadığı karşılığını verdi. Akşam başka bir dert daha çıktı ortaya. 3 günden beri rahatsız olan Grigori'nin yattığı, belinin iyice tutulduğu haberini getirdiler. Fyodor Pavlovich çayını elden geldiğince çabuk bitirip kapıları kapadı. Korkulu, endişeli bir bekleyiş içindeydi. Bu akşam Grushenka'yı kesinlikle bekliyordu. Sabah bu akşam %100 gelecek demişti Smerdyakov. İhtiyarın kalbi duracakmış gibi çarpıyordu, odalarda dolaşıyor, dışarıyı dinliyordu. Tetikte olmak gerekiyordu. Oralarda bir yerde Dmitri Fyodorovich bekleyebilirdi onu. Pencereyi vurur vurmaz Smerdyakov nereye kaç kez vurulacağını Grushenka'ya bildirdiğini söylemişti Fyodor Pavlovich'e. Hemen açmalıydı kapıyı. Dışarıda bir saniye bekletmemeliydi onu. Tanrı saklasın, korkar geri kaçabilirdi. Endişeliydi Fyodor Pavlovich ama yüreği böylesine tatlı umutla hiç dolmamıştı. Öyle ya, bu akşam gelecekti. Kesin söyleyebilirdi bunu. 6. Kitap Rus Rahibi 1. Zosima Dede ve Konukları. Alyosha endişe içinde yüreği sızlayarak Zosima Dede'nin hücresine girdiğinde şaşkınlıktan olduğu yerde dona kaldı. Ölmek üzere kendini kaybetmiş bulacağından korktuğu ihtiyar koltukta oturuyordu. Pek halsiz, pek bitkin görünüyordu ama gene de neşeli bir yüzle, çevresinde toplanmış konuklarıyla sakin sakin konuşuyordu. Alyosha'nın gelişinden 15 dakika önce kalkmıştı yataktan. Konukları çok önceden hücresinde toplanmış uyanmasını bekliyorlardı. Peder Paisi, öğretmenimiz sabah kendisinin de söylediği, vaat ettiği gibi sevdikleriyle bir kez daha konuşmak için kalkacaktır demişti. Peder Paisi, göçmek üzere olan ihtiyarın bu vaadine, daha doğrusu her ağzından çıkana, öylesine içten inanırdı ki, onu kendini kaybetmiş, hatta soluk almıyor görse, böyle bir vaadi aldıktan sonra onun öldüğüne bile inanamaz, ayılıp sözünü yerine getireceğini beklerdi. Sabah uykuya dalarken açık açık söylemişti ona Zosima dede. Yüreğimin sevgilileri, sizlerle bir kez daha doyasıya konuşmadan, sevimli yüzlerinize bakmadan, yüreğimdekileri sizlere bir kez daha anlatmadan ölmeyeceğim. Zosima dedenin bu son konuşması için toplananlar yıllardan beri ona en bağlı olan dostlarıydı. 4 kişiydi bunlar. Peder Paisi, Peder Yosif, basit tabakadan pek öyle okumamış ama sağlam karakterli, dinine yürekten bağlı, görünüşte sert ama yüreği yumuşak duygularla dolu, bu duygularını sıkılarak saklardı. Bir insan olan Peder Mihail. 4. konuk Anfim kardeşti. Okuma yazması yok denecek kadar az, yoksul bir köylü ailesinden gelen, basit, yaşlı bir köy papazıydı bu. Hemen hemen hiç konuşmaz, yüce, aklının almadığı bir şeyden korkmuş gibi dururdu her zaman. Bu çekingen ihtiyarı Zosima dede pek severdi. Her zaman aşırı saygılı davranırdı ona karşı. Oysa bir zamanlar birlikte ana yurdu gezginci rahip olarak bir baştan bir başa dolaştıkları halde, Zosima dedenin dünyada en az konuştuğu insan bu ihtiyardı. Çok eskiden 40 yıl önce Zosima dede yoksul, az tanınmış, Kostromski Manastırı'nda rahipliğe yeni başladığı yıllarda küçük manastırları için bağış toplamaya çıkan peder Amfim'e yol arkadaşlığı etmişti. Ev sahibi de konuklar da Zosima dedenin avuç içi kadar olduğunu, daha önce söylediğimiz kar yolasının bulunduğu ikinci odasındaydılar. Ayakta duran rahip adayı Porfiri dışında dördü de Zosima dedenin koltuğunun çevresinde birinci odadan getirilen sandalyelerde sıkışık oturuyorlardı. Ortalık kararmak üzereydi. Odayı yalnızca tasvirlerin önündeki kandillerin ışığı aydınlatıyordu. İçeri girdiğinde şaşıran, kapının yanında kala kalan Alyosha'yı görünce neşeyle gülümsedi Zosima dede, elini uzattı ona. ''Merhaba benim uslu oğlum, merhaba yavrum, geldin demek. Yetişeceğini biliyordum.'' Alyosha yanına gitti, önünde yerlere kadar eğildi, ağlamaya başladı. Yüreğinden bir şey kopuyordu sanki, içi titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordu. Zosima dede sağ elini Alyosha'nın başına koyup gülümsedi. ''Ne oluyor sana? Ağlamak için o kadar acele etme bakalım. Görüyorsun ya, oturuyor, konuşuyorum.'' Kucağında kızı Lizaveta ile gelen Vişegorskili, o iyi yürekli kadının dün dilediği gibi belki daha 20 yıl yaşarım. Bu ana kızın yardımcısı ol tanrım. Haç çıkardı. Porfiri, söylediğim yere götürdün mü kadıncağızın bağışını? Kadının gülümseyerek benden yoksul bir neferin bu parayı deyip bağışladığı 60 kopeyi soruyordu. Bu çeşit bağışlar herhangi bir nedenle dinsel bir zorunluluk kabul edilerek kişinin kendi emeğiyle kazandığı paradan yapılırdı. Zosima dede Porfiri'yi dün akşam bir zaman önce evi yanan, yangından sonra çocuklarıyla birlikte dilenmeye başlayan dul bir kadına yollamıştı. Porfiri çabuk çabuk konuşarak görevini yerine getirdiğini, buyurulduğu gibi kimliğini saklayan hayırsever bir kadından diyerek parayı verdiğini anlattı. Zosima dede Alyosha'ya döndü. ''Ayağa kalk oğlum, dur biraz bakayım sana. Gittin mi seninkilere, abini gördün mü?'' Zosima dedenin böylesine kesin, açık açık ağabeylerinden birini sorması Alyosha'nın pek tuhafına gitmişti. Ama hangisini soruyordu? Dün, bugün bu ağabeyi için kente yollamış olmalıydı onu. ''Ağabeylerimden yalnız birini gördüm.'' dedi. ''Dün ayaklarına kapandığım büyüğünü soruyorum. Yalnız dün gördüm onu, bugün bir türlü bulamadım. Çabuk bul, yarın sabah gene git, bir an önce bul onu. Her şeyi bırak, onu ara yalnız. Büyük bir felakete engel olmak elindedir belki hala. Gelecekte çekeceği büyük acının önünde eğilmiştim dün.'' Birden sustu, derin düşüncelere dalmıştı sanki. Çok garip bir şeydi bu söylediği. Zosima dedenin dün Dimitri'nin ayaklarına kapanmasına tanık olan peder Yosif, peder Paisi ile bakıştı. Alyosha sabredemedi, son derece heyecanlı. ''Babamız, öğretmenimiz'' dedi, ''pek anlaşılmıyor söylediğiniz. Ne gibi bir acı onu bekleyen?'' ''Hiç sorma bunu. Dün feci bir şey göründü bana. Bakışı bütün geleceğini yansıtıyordu sanki. Öyle bir bakışı vardı ki, bu adamın yüreğinde kendisi için hazırladığı şeyden bir an dehşete düştüm. Yüzünde böyle anlatım olan bir iki insan gördüm hayatımda. Gelecekleri yüzlerine vurmuştu. Ne yazık ki kaderleri değişmedi. Ona yollamıştım seni Alexey. Kardeş yüzünün onu bu yoldan çevirebileceğini umduğum için yollamıştım. Her şey Tanrı'nın buyruğuna bağlıdır elbette. Kaderde ne varsa o olur.'' Buğday tanesi yere düştükten sonra yok olmazsa bir buğday tanesi olarak kalır. Ama yok olursa o zaman bereketli ürün verir. Bunu hiç unutma. Zosima dede sakin gülümsedi. Şunu da unutma Alexey. Yüzün için çok kereler kutsamışımdır seni. Şöyle düşünüyorum senin için. Buradan git, dış dünyada da bir rahip olarak kalacaksın. Çok düşmanın olacak ama düşmanların da sevecekler seni. Hayatta çok acı çekeceksin ama mutlu olmanı da bu acılar sağlayacak. Şükredecek, başkalarına da şükretmeyi öğreteceksin. En önemli olan da bu zaten, böyle bir insansın işte. Tatlı tatlı gülümseyerek konuklarına döndü. Pederlerim, öğretmenlerim, bu delikanlının yüzünden böylesine hoşlanmamın nedenini şimdiye dek hiç kimseye, ona bile söylememiştim. Şimdi söyleyeceğim. Yüzü bir anımsatma, bir kehanet olmuştur benim için. Ben daha küçücük bir çocukken, gencecik, 17 yaşında bir ağabeyim gözlerimin önünde öldü. Sonraları zamanla bu ağabeyimin benim için yukarıdan yollanılan bir işaret, bir buyruk olduğu kanısı yer etti içimde. Çünkü o olmasaydı, öyle sanıyorum ki rahipliğe girmez, bu yüce yolu seçmezdim. Çocukluğumda gelmişti bu birinci işaret. İşte yolumun sonunda da ikincisi çıktı karşıma. Çok gariptir pederlerim. Alexey yalnız yüzden değil, ruh bakımından da pek benziyor abime. Öyle ki çoğu zaman onu şu son günlerimde geçmişi anımsatmak, canlandırmak için esrarlı bir biçimde bana gelen abim olarak görüyor. Bu durumda şaşmaktan kendimi alamıyorum. Ona hizmet eden rahip adayına döndü. Duyuyor musun söylediğimi Porfiri? Alexey'i senden çok sevdiğim için üzüldüğünü çok kez sezinlemişimdir bakışından. Bunun nedenini biliyorsun artık. Ama seni de seviyorum, buna inan. Üzüldüğünü görmek her zaman sızlatmıştır içimi. Sevgili konuklarım, şimdi genç yaşta ölen ağabeyimden biraz söz etmek istiyorum size. Çünkü ondan daha değerli, kehanet dolu, dokunaklı anım olmamıştır. Duygulandım şu anda, hayatım gözümün önüne geldi. Yeni baştan yaşıyorum sanki her şeyi. Burada şunu ayrıca belirtmeliyim. Zosima dedenin son gününde konuklarıyla bu konuşmasının bir bölümü yazılı olarak saklanmıştır. Dedenin ölümünden bir zaman sonra Alexey Fyodorovich Karamazov aklında kaldığı gibi kaleme almıştı onu. Gel gelelim yazdıkları o günkü konuşmanın aynısı mıydı? Yoksa öğretmeniyle önceki konuşmalarını da eklemiş miydi yazısına, orasını söyleyemeyeceğim. Bu notlarda hayatını dostlarına anlatırken Zosima dedenin konuşması aralıksız sürmektedir. Oysa sonra edindiğimiz bilgilere göre hiç de böyle olmaması gerekiyor. Çünkü o akşam karşılıklı bir konuşma yapılıyordu. Gerçi konuklar hastanın konuşmasını pek seyrek kesiyorlardı ya, gene de söze karışıyor, kendilerinden bir şeyler söylüyorlardı. Hatta belki dedenin hayatı üzerine bazı ayrıntıları onlar anlatıyorlardı. Zaten böyle aralıksız anlatamazdı hayatını Zosima dede. Çünkü arada bir tıkanıyor, sesi kısılıyor, hatta dinlenmek için yatağına uzanıyordu. Uzandığında uyumuyor, konuklar da dışarı çıkmıyorlardı. Konuşma birkaç kez Peder Paisi'nin İncil okumasıyla kesilmişti. Dikkate değer başka bir noktada, odada bulunanlardan hiçbirinin Zosima dedenin o gece öleceğini aklına getirmemiş olmasıdır. Gündüz uyuması, bütün gece dostlarıyla konuşmasını sağlayacak gücü kazandırmıştı ona. Bu, ona aşırı bir canlılık veren son duygulanmasıydı. Ama ancak kısa bir zaman için. Birden öldü çünkü. Ama sonra anlatacağım bunu. Şimdi şunu söylemek istiyorum yalnız. O geceki konuşmanın ayrıntılarına girmeden Alexey Fyodorovich Karamazov'un yazdıklarıyla yetineceğim. Böylesi, gene söylüyorum, Alyosha Zosima dedenin eski konuşmalarından da birçok şeyi notlarına eklediği halde daha kısa, daha az sıkıcı olacak. 10. kaset, 2. yüzün sonu.